Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Irkçı İsrail rejimi, Filistin halkı, özellikle de çocukları muhtelif bahanelerle tutuklamayı sürdürüyor. Bunlar evlere baskın, sokaklarda, polis kontrol noktalarında, olay yerinde, toplu tutuklamalardan oluşurken saldırgan rejim kesinlikle herhangi insani ve hukuki ilkeye de saygı göstermiyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te İsrail güçlerinin Filistinli çocukları nasıl tutukladığını ve bu çocukların gözaltı merkezlerine nakli ve hapsedilmesiyle ilgili birçok belgelenmiş ve gerçek ifadelere değinmek istiyoruz. Dilerseniz hep birlikte bunların bazılarını gözden geçirelim. Irkçı rejim İsrail ordusu Filistinlileri, özellikle de çocukları muhtelif bahanelerle çeşitli şekillerde tutukluyor. Bunlar evlerde tutuklamalar, sokaklarda, kontrol noktalarında, olay yerinde toplu tutuklamalardan oluşurken bunların hiçbirinde kesinlikle herhangi bir temel insani ve hukuki ilkeye de saygı göstermiyor. En acımasız tutuklama yöntemlerinden biri de gece yarısı ansızın evlere baskın düzenleyerek yapılan tutuklamalardır. Irkçı rejim ordusu sık sık gece yarısı evlere baskın düzenleyerek çocukları tutukluyor. Bu tutuklamalar genellikle çok sayıda İsrail askerinin söz konusu kişinin evini, etrafını çevreleyerek yasal izin olmadan zorla evlere girerek çocuklara tutuklamaktan ibarettir. Siyonist askerlerin genellikle evleri arayarak ev eşyalarına zarar vermesi, tahrip etmesi, şüphelinin aile bireylerine sözlü veya fiziki ve cinsel tacizde bulunması, hakaret, küfür, tehdit, saldırı, darp gibi vahşice davranışlarından oluşmaktadır. Şimdi bu çocuklar ve mağdurlardan bazılarının mahkemedeki ifadelerine kulak verelim. El Arup mülteci kampı, El Halil Hebron, 15 yaşındaki Sultan Mehdi isimli çocuk şöyle anlatıyor. 5 Kasım 2000 Pazar günü gece yarısı saat 12 civarında kapının çalınmasıyla uyandım. Annem, babam, erkek ve kız kardeşlerim de uyandılar. Kapının ardındaki bir adam Arapça İsrail ordusundan olduğunu söyleyerek kapıyı açmamızı istedi. Babam kapıyı açmadan önce askerler kapıyı tekmeleyerek kapının kolunu kırdılar. Askerlerden bazıları da camları kırarak kapıyı açmamız için bağırıp çağırmaya başladılar. Kapı açılır açılmaz birkaç asker oturma odasına geçtiler. Askerlerin yüzleri simsiyahtı. İki polis de onlara eşlik etmekteydi. Eve girdiklerinde silahlarını bana ve aileme doğrulttular. Askerlerden biri adımı sordu. Korkudan titreyerek cevap verdim. Adım Nadir ve 10 yaşındayım. Tekrar kardeşim Muhammed'in nerede olduğunu sordular. Babam onlara kardeşimin üst katta olduğunu söyledi. Askerler yukarı çıkıp Muhammed'le birlikte geri döndüler. Muhammed'in elleri ve gözlerini bağlamışlardı. Diğer askerler de hızla diğer odaları arıyorlardı. İşleri bitince Muhammed'i de yanlarına alarak gittiler. Ancak 2 dakika sonra tekrar geri döndüler. Kapı açıktı. İçeri girip doğrudan yanıma geldiler. Polis bana, "Yalancısın, gerçek adın ise Sultan," dedi. Ben de onlara doğrudur dedim ve gerçek adımı söylemedim. Askerlerden biri ellerimi kelepçeledi, gözlerimi kapattı. İki İsrail askeri beni omuzlarımdan sürükleyerek ana yol üzerindeki evimizin 100 metre aşağısında park edilmiş bir askeri cipin içerisine götürüp itti. El-Arub mülteci kampının Hebron bölgesinden 17 yaşındaki Murat Ebu Cude ise nasıl tutuklandığını şöyle anlatıyor. 15 Aralık 2000 gecesi yarı saat 12 küsür sıralarındaydı. Hepimiz uykudaydık. Aniden kapımızın çok gürültülü bir şekilde çalınmasıyla uykudan uyandık. Babam kapıya doğru gitti. Askerleri kapının camlarını kırarak zorla evin içine girmeye çalışıyorlardı. 3 kişi özel kıyafetli, yüzleri de maskeyle kaplıydı. İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın 2 üyesi de sivil kıyafetliydi. Askerlerden biri adımı sordu. Kimlik kartımı istedi. Kimlik kartımı almak için odaya gittiğimde askerlerden biri de benimle geldi. Çekmecenin anahtarını almak için eğildiğimde asker sırtıma birkaç kez tekmeyle vurdu. Ben o sırada yere düştüm. Ve nihayet kimlik kartımı bulup İsrail askere verdim. Eşyalarımın arasında Kanada'ya bir uçak bileti buldu. Eylül ayında akademik amaçlarla Kanada'ya gitmiştim. Siyonist asker taş atma tekniklerini öğrenmek için Kanada'ya gittiğimi söyledi ve bütün eşyalarımı, odamı alt üst etti. Daha sonra da beni boynumdan tutup sürükleyerek salona doğru götürdü. Orada İsrail askerlerinin evdeki tüm mobilyaları yok ettiğini, vurup kırdığını gördüm. Maskeli bir asker kulağıma yaklaşarak "Hepinize tek tek tecavüz edeceğiz," dedi. Beytüllahim'in Husan bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki bir başka çocuk Muhammed Zaul ise nasıl tutuklandığını şöyle anlatıyor. 25 Aralık Pazartesi günü gece saat 1 sıralarında korkunç bir şekilde kapının çalınma sesleriyle hepimiz uykudan uyandık. Babam kapıyı açtığında 10 asker birden evimize girdi. Bazılarının yüzleri maskeliydi. Komutanları Rami de dahil olmak üzere diğerlerinin yüzlerinde siyah çizgiler vardı. Birkaç saniye içinde odama 4 asker girdi. Taş atmaktan dolayı tutuklu olduğumu söyleyip bir an önce kıyafetlerimi giymemi istediler. Ardından da beni alıp götürdüler. Husa'nın Beytul Lahim bölgesinden 14 yaşındaki Hamze Zaul'da nasıl tutuklandığını şu şekilde anlatıyor. 6 Ocak Cumartesi günü sabah saat 2.30 civarlarında bir İsrail askerinin bağırma sesleriyle uykudan uyandım. Asker tam tepemde durmuş. Bana uyanmam için bağırıyordu. İlk önce rüya gördüğümü zannettim. Sonra başımın üstünde yüzleri maskeli İsrail askerlerini gördüm. Görünüşleri çok korkunçtu. Kıyafetlerimi giyindikten sonra İsrail askerleri beni yanlarında götürdüler. Filistinli çocukların benzeri şekillerde tutuklanmalarının örnekleri çok fazladır. Ama burada bunlardan sadece bazılarına işaret etmekle yetinmek zorundayız. Aslında bunlar ırkçı rejim ordusunun tutuklamalarının ne kadar acımasız ve vahşi organize olduğunun sadece birkaç örneği sayılır. Sadece tutuklanmak bile başlı başına çok fazla duygusal hasara neden olabilir. Bu nedenle uluslararası standartlar, özgürlüğünden mahrum bırakılan çocuklara mümkün olan en üst düzeyde korumayı sağlayacak ayrıntılı ilkeler belirlemiştir. Saldırgan rejimin Filistinli çocukları tutuklamak için kullandığı yöntem, işgalci rejimin diğer yöntemleri gibi tüm uluslararası standartlarla açıkça çelişmekte ve en iyi çıkarlar temel ilkesini açıkça ihlal etmektedir. İkinci bir vaka ise sokakta ve kontrol noktalarında tutuklamaktır. Irkçı rejim güçleri genellikle çocukları sokakta tutukluyor. Bu bir gösteri sırasında ya da sadece sokakta insanlar geçerken de olabilir. İsrail askeri bir zamanlar kendisine taş atan veya bir gösteriye katılan bir çocuğun yüzünü veya kıyafetlerini aniden hatırlayabilir ve bu onu hiçbir mazeret olmaksızın tutuklamak için yeterli sayılır. Bu çocuklara tutuklandıktan sonra genellikle suçlamalar bildirilmiyor. Avukatları ya da akrabalarıyla görüşme hakkı verilmiyor. Birçok çocuk uzun süre kelepçeli, yiyeceksiz, içeceksiz, barınaksız, hatta bazen doğrudan güneşin altında, yağmurda veya aşırı soğukta bekletiliyorlardı. Burada bu konuyla ilgili bazı verilere değinmek istiyoruz. Bazen çocukların isimlerini bile saklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü İsrail güçleri hala bu çocukları izliyor olabilirler. Bu vakalardan biri de AZ isimli çocukla ilgilidir. AZ, 2 Nisan 1999'da evine dönerken tutuklandı. Başka bir asker gelip kimliğini tespit edip taş atma suçlamasına zemin hazırlayana kadar askerler onu 4-5 saat yol kenarında öylece tutarlar. Söz konusu asker kendisine taş atan çocuğu yalnızca bir dakikalığına görmüştür. AZ'yi teşhis etmek için onun Siyonist yerleşkelerden geri dönmesini beklerler. Asker çocuğu suçlar. Mahkemede çocuk savunma teşkilatının Filistin dairesinin savunma avukatı askerden AZ'yi nasıl teşhis ettiğini söylemesini istedi. Asker, kıyafetlerinden diye yanıt verince savunma avukatı, A, Z gibi diğer çocukların da aynı anda kot pantolon veya tişört giymiş olabileceğini öne sürdüğünde ise İsrail askeri böyle bir olasılığın olmayacağını söyledi. Ve AZ mahkemesinin duruşmaları 2000 yılı sonuna kadar devam etti. Öte yandan İsrail rejiminin 16 yaş üstü Filistinlilere kimlik kartı verdiğini ve kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşınmaları gerektiği belirtiliyor. Kimlik numaraları, yaşadıkları yer, siyasi eğilimleri ve önceki tutuklama kayıtları ile birlikte bir veri tabanında saklanıyor. Tüm Filistinliler kontrol noktalarını ve sınırları geçerken kimlik kartlarını göstermek zorundalar. İsrail askerlerinin ellerinde sürekli gözaltına alınacak kişilerin kimlik numaralarının yer aldığı bir liste bulunmaktadır. Çocuğun kimlik numarası aranıyor listesinde ise derhal tutuklanacak. Çocukların isimlerinin arananlar listesinde olduğunu önceden bilmeleri de imkansızdır. Zira listeler sürekli güncellenmektedir. Çocuklar tutuklandıktan sonra tutuklanma nedenleri konusunda da bilgilendirilmiyor. Gözaltı merkezlerine veya sorgu merkezlerine nakledilinceye kadar ayakta veya dizlerinin üzerinde gözleri ve elleri arkadan bağlanmış bir şekilde beklemek zorunda kalıyorlar. Üçüncü tutuklama şekli ise olay yerinde tutuklamadır. Bu tür bir tutuklama çok az görülen bir tutuklamadır. Filistinli çocuklar bazen suçlanacakları bir suçu işledikleri veya işlemek üzere oldukları yerde alıkonuluyorlar. Aynı birkaç vakada Filistinli çocuklar, kendilerine yönelik uluslararası insan hakları ve insani kanunların korumasından mahrum kalıyor ve ağır şiddet ve işkencelere maruz kalıyorlar. 15 yaşındaki Suud Gazel, Aralık 1998'de Batı Şeria'nın kuzey kesiminde İsrailli bir yerleşimciyi bıçaklama suçundan tutuklandı. Tutuklandığı andan gözaltı ve sorgularının sonuna kadar bu kız çocuğu en ağır taciz ve kötü muamelelere maruz kaldı. O yemin ederek başladığı ifadesinde şöyle diyor. 13 Aralık 1998 sabahı Tisfi Şemron yerleşiminin girişi önünde tutuklandım. Oradan geçmek üzereyken sivil kıyafetli iki İsrailli yerleşimci arabalarından inip etrafımı sardılar. Daha sonra da beni döverek başörtümü başımdan çekip çıkardılar. Beni yumruk ve tekmelerle dövmeyi sürdürerek kasabanın birkaç metre içerisine kadar yerlerde sürüklediler. Yerleşimin içinde çok sayıda yerleşimci ve asker hemen çizme, dipçik ve tüfeklerin yanı sıra yumruk ve tekmelerle bana saldırdılar. Bir yandan da sürekli küfür ve hakaret ediyorlardı. Evet, 20 Şubat 2003'te 15 yaşındaki Reham Musa, ırkçı İsrail askerleri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Askerler içlerinden birine bıçakla saldırmayı planladığını iddia ettiler. Reham, Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi avukatları önünde şu ifadeyi verdi. Askerler beni görür görmez ansızın üzerime ateş etmeye başladılar. Karnıma bir kurşun isabet etti ve ayakta durmaya çalıştım. Ben hareket etmezsem ateş seslerinin duracağını zannediyordum. Ama tam o noktada durmuşken başka bir asker beni bu kez de bacağımdan vurdu. Bu sefer yere yığılıp kaldım. Çok sayıda asker o bölgeye toplanıp etrafı kuşattılar. Ama hiçbir yanıma yaklaşmadı. Uzaktan kıyafetlerimi çıkarıp incelemeleri için onlara vermemi istediler. Ben de başka bir örtü vermeden kıyafetlerimi üzerimden çıkarmayacağımı söyledim. Daha sonra da onlar bana bir örtü attılar. Ben de o örtünün altında elbiselerimi çıkarıp onlara fırlattım. Yaralıydım. Çok kan kaybediyordum. Bir süre sonra Raham ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra bile onu hastane yatağına zincirlediler. Bu durum tedavinin sonuna kadar bu şekilde devam etti. Dördüncü vaka ise toplu şekilde tutuklamalardır. Aslında ırkçı rejim güçlerinin Filistin kasaba ve köylerine yönelik saldırıları başladığından beri İsrail askerleri toplu tutuklamalar sırasında yüzlerce Filistinli çocuğu tutukladı. Filistin mahallelerinde ev ev aramalardan, insanların sokaklarda toplanmasına ve ordunun kamuoyuna duyurulana kadar. Ordunun duyurusu 14 ile 60 yaş arası tüm Filistinli erkek ve kızların evlerinden çıkarak okullarda veya yakındaki binalarda toplanması şeklindeydi. Nisan 2002'de Siyonist rejimin Batı Şeria'daki askeri komutanı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi suç işlememiş olsa bile 18 güne kadar gözaltında tutabileceğini belirten bir askeri talimat verdi. Tutuklunun avukatla görüşme hakkı olmadığı gibi hakkında mahkeme bile düzenlenmiyordu. Bu kararname yetişkinlerin yanı sıra çocukları da kapsıyordu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2002'de yalnızca birkaç ay içinde binlerce Filistinli tutuklandı. İnsan hakları savunucuları bunların %10'unun çocuklardan oluştuğunu belirtiyor. Evet, tepeden tırnağa silahlı İsrail askerleri bu operasyonu yürütüyor ve çocuklara yetişkinler gibi davranıyor. Gözaltına alınan çocukların ifadeleri çoğunun sistematik ve ağır istismarlara maruz kaldığı konusunda şüphelere yer vermiyor. Uzun süre kelepçeli, gözleri kapalı bir şekilde tutulmak, çok az yiyecek vermek ya da hiç vermemek, tıbbi bakıma erişememek, bina dışında yataksız uyumak, tutukluları aşırı kalabalık, sağlıksız ve uygun olmayan hücrelerde tutmak ve son olarak sürekli fiziksel ve zihinsel istismar gibi kötü muameleler, evet bu ihlaller yalnızca 2002'deki tutuklamalar sırasında rapor edilmişti. Tutuklular genellikle bellerine kadar soyunmaya zorlanıyorlar. Uluslararası Af Örgütü Mayıs 2002'de şunları bildirdi. Askeri merkezlerde tutulan binlerce mahkumun ailelerine haber vermelerine dahi izin verilmiyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri ve işgalci rejimin güvenlik teşkilatı binlerce tutuklunun askeri merkezlerde bulunmasından dolayı bazı kişilerle ilgili birçok kez kayıp ya da yanlış istatistik ve bilgi veriyorlar. En acı vericisi de şu ki Filistinliler cezaevinden çıktıktan sonra da birçok sorun ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktalar. Zira Batı Şeria'nın büyük bölümü doğrudan işgal altında ve sakinleri de sıkı yönetim altında bulunmaktadır. Askeri güçler onlara mahkumların serbest bırakıldığına dair herhangi bir belge vermiyor. Kimlik belgelerini de iade etmiyorlar. Ve sonuç olarak serbest bırakılan bu çocuklar aslında zahiren serbest bırakılmıştır. Zira İsrail askerleriyle karşı karşıya gelmeleri halinde vurulma ve yeniden tutuklanma riskiyle karşı karşıya bulunmaktalar. Aynı kişiler bazen boş binalara ya da yakındaki başka insanların evlerine sığınmak zorunda kalıyorlar. Evet, burada binlerce örnekten yalnızca birine değinelim. Bu ifadeler Samih Ata Cudeh isimli 17 yaşındaki bir gençle ilgilidir. Genç şunları söylüyor. 30 Mart sabahı saat 2:30 civarlarında bir grup İsrail askeri evimize saldırdı. Askerlerin bir kısmı evin içine girdi. Bir kısmı da evin etrafını sarmışlardı. Askerler evdeki eşyaları, mobilyaları vurup kırdılar. Bizi yumruklarla, tekmelerle, silah dipçikleriyle sürekli dövüyorlardı. Daha sonra beni kardeşimle birlikte askeri araçla okula götürdüler. 2 gün boyunca okul bahçesinde örtüsüz, elleri ve gözleri kapalı olarak yağmur altında öylece tutulduk. Askerler bize bağırıp çağırıyorlar, tekme tokat atıyorlardı. 2 gün sonra Ofer askeri kampına götürüldük. Tam 3 gün 3 geceyi sorgu bürosunun yanında bahçede yağmurun altında ellerimiz, gözlerimiz kapalı bu şekilde geçirdik. Bu 3 gün boyunca bize yiyecek su dahi vermediler. 3 gün sonra da sorguya götürüldü. Sorgulayan askerler genel sorular soruyorlardı. Arkadaşlarım kimler ve beni görmeye kimler geliyor gibi. Sorgulama sırasında beni dövüp tehdit ettiler. Sorgulamanın ardından da diğer 60 mahkumla birlikte küçük bir çadıra yerleştirildik. Üstümüzü örtecek örtü dahi vermediler. Daha da kötüsü çadırın bazı yerlerindeki yırtıklardan dolayı yağmur suları içeriye giriyordu. 2 gün sonra beni kışlaya gönderdiler. Birkaç gün sonra nihayet bizi Kalanila kampına götürdüler. Nihayet orada özgür kalabildik. Otobüsten indiğimizde bizi yine dövdüler. Birkaç gün okulda tutuklu kaldık. Çok az yiyecek vardı. Mesela 4 mahkuma kendi aralarında paylaşmaları için 1 elma vermişlerdi. Ya da 10 mahkuma 1 kase yoğurt vermişlerdi. 2002 yılında Uluslararası Af Örgütü, ırkçı İsrail'in keyfi gözaltılarını ve Filistinli tutuklulara yönelik insanlık dışı, zalimce ve kötü muamelesini araştırdı. Ancak uluslararası kınamalara rağmen kitlesel tutuklamalar devam etti. Nisan 2003'te işgal rejimi ordusu Tul Kerem mülteci kampında yaşayan Filistinli oğlanları ve erkekleri tutuklayıp sınır dışı etmedeki acımasız ve insanlık dışı davranışlarından dolayı kapsamlı eleştirilere neden oldu. Yakalamalar, tutuklamalar Filistinliler arasında büyük bir korku ve dehşete neden olmuştu. Tutukluların 1948 ila 1967'deki Filistinli mültecilerle aynı kaderi paylaşacaklarından tedirginlerdi. Bu tutuklular bir daha evlerine dönemediler. Diğer bir konu ise insanların kamplarda ırksal bir temizliğin başlaması ihtimalinden korkmalarıydı. Evet, bu tutuklulardan biri 17 yaşındaki kamp sakini Somer Omer. Nisan 2003'teki toplantıda başından geçenleri şu şekilde anlatıyor. İsrail askerleri hoparlörlerden 15 ila 40 yaşları arasındaki erkeklere ve oğlan çocuklarına Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu kız okulunun bahçesine giderek kendilerini tanıtmalarını ya da haklarında verilecek cezayı beklemelerini anons ediyordu. Bir süre sonra askerler evimize girdi. Bizi vurmakla tehdit ettiler. Bu yüzden talimat verildiği gibi hareket ettik. Kamptaki binlerce erkek ve oğlan çocuğuyla birlikte Birleşmiş Milletler Okulu'nun bahçesinde toplandık. Tul Kerem kampında yaklaşık 18 bin kişi yaşıyor. Dolayısıyla kaç erkek ve çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını siz daha iyi tahmin edebilirsiniz. Askerler bizi birkaç gruba ayırdılar. 15-20 yaşlarındakiler diğerlerinden ayrı bir köşede durmak zorunda kaldılar. Bizi başka bir odaya götürdüler. İsrail'i komutan bize İsrail için çalışmaya istekli olup olmadığımızı sordu. Eğer işbirliği yaparsak bize para ödeyeceğini söyledi. Komutanları gidince askerlerden biri bizi şehit resimlerini yırtıp üzerlerine tükürmeye zorladı. Silahlı oldukları için bunları yapmak mecburiyetindeydik. Aynı asker yere bir Kur'an fırlattı ve tutuklulardan birinin üzerine çıkmasını istedi. Ancak muhalefetini görünce silahını tutuklunun kafasına doğrulttu. Tam o sırada komutan odaya girdi ve asker bu işi bıraktı. Gözlerimizi kapattılar, ellerimizi arkadan kelepçelediler. Bizi büyük bir askeri kamyona bindirdiler. Kamyon durduğunda sabah saat 10 civarlarındaydı. Askerler bize Tul Kerem kampındaki evlerimize dönmediğimiz sürece gitmekte özgür olduğumuzu söylediler. Bana göre bu işkencenin en korkunç kısmı buydu. Nurul Şems kampının yakınındaydık. Kampçıların bize yardım edeceğini biliyordum. Ama ailemi bir daha göremeyeceğimden korkuyordum. Herkes İsraillerin Irak Savaşı'nı fırsat bilerek tüm Filistinlileri evlerinden çıkaracaklarını düşünüyordu. Ben de onların son hamlesinin ilk kurbanlarındandım. İlk kez 1948'de ve sonra 1967'de yapılan bir girişim. Ardından da bu kez 2003'te tekrarlanmıştı. Birkaç gün sonra sıkı yönetim kaldırıldığı ve evimize geri dönebileceğimizi söylediler. Evimiz dahil olmak üzere kampın pek çok yeri işgal edilmiş olmasına rağmen ben yine de yeniden eve dönebilmenin huzur ve sevincini yaşıyordum. Irkçı rejim ordusu 1999 yılından bu yana taş atmakla suçlanan Filistinli çocukları topluca tutuklamaya başladı. Onlar Filistinli çocuk gruplarını hedef alıyor. Onları muhtelif yerlerde tutukluyorlar. İnsan Haklarını Savunma Komitesi'nin Filistin Şubesi bu şekilde tutuklanan 12 ile 17 yaşları arasındaki binlerce çocuk vakasını bildirdi. Tutuklandıktan sonra bu çocukların herhangi bir suç işlemedikleri de ortaya çıkıyordu. Irkçı rejim bu tutukların dış dünyadan izole ediyor ve İsrail'in bu gözaltı merkezlerinde bunlara neler yaptığını da kimse kesinlikle bilemiyordu. Bu çocukların bu tutuk evlerinde hiçbir imkanları da bulunmuyordu. Burada Filistinli bir çocuk başından geçenleri şu şekilde anlatıyor. Elbette bu vaka İnsan Haklarını Savunma Komitesi'nin binlerce raporundan sadece biridir. Beytüllahim bölgesindeki Husan'dan 15 yaşındaki Mufid Hamare şunları söylüyor. Askerler beni dışarı çıkardı. Gözlerimi bir bezle kapattılar. Ellerimi ve ayaklarımı da bağladılar. İsrail cipine kadar neredeyse 300 metre kadar yürüdük. Beni hoparlör başımın yanında olacak şekilde arabaya bindirdiler. Her birkaç dakikada bir yüksek sesle bir şeyler çalınıyordu. Bu sırada askerlerden biri kafama sert bir şekilde vurdu. Etzion gözaltı merkezine varıncaya kadar 20 dakika boyunca arabadaydım. Beni sadece incecik bir tişörtle yarım saat kadar soğuk altında beklettiler. Başka bir vakada Hebron bölgesinden Dura sakini 17 yaşındaki Tarık el Riba ile ilgili. Tarık el Riba şöyle söylüyor. İsrail askerleri ellerimizi arkamızdan bağladılar. Elbiselerimiz de gözlerimizi kapattılar. Ve bir saat kadar bizi yerde oturttular. Bir araba geldi ve bizi fevvar bölgesine götürdü. Yol boyunca bizi tekmeleyip ağır küfürler ve hakaretler ediyorlardı. Daha sonra da bizi Mecnun gözaltı merkezine götürdüler. Ve öğleden sonra tekrar yere oturmaya zorladılar. Daha sonra da başka bir araç geldi. Bu sefer bizi başka bir gözaltı merkezine götürdüler. Yol boyunca hareket etmemize veya konuşmamıza izin vermediler. Bizi aralıksız tekme tokat ve baskı ve işkence tabi tutmuşlardı. Bize daha fazla acı çektirmek için gözaltı merkezlerine daha geç varmak için çok yavaş gidiyorlardı. Evet, gözaltı alınan çocuklardan bir başkası da 13 yaşındaki S.K. adındaki bir başka Filistinli çocuktu. Eylül 1999'da El Celazon'daki evinde tutuklandı. S.K. yaklaşık 2 saat boyunca süren tutuklamanın hemen ardından askeri bir cipe götürüldü. Oradan da evinden sadece 2 kilometre uzaklıktaki Beyt El gözaltı merkezine götürüldü. Mesafenin uzun olması nedeniyle S.K. nerede olduğunu bilemiyordu. Askerlere nerede olduğunu sorduğunda onlar da sorularına yanıt vermiyorlardı. Vaka raporları gözaltı mekanından gözaltı merkezlerine intikal süresinin bilinçli olarak uzatıldığını gösteriyor. Bunun da iki sebebi bulunmaktadır. Ya çocuğun onların gittiği yerleri öğrenmemeleri ve iz kaybettirme ya da çocuğa istismar ve işkence süresini artırmak ya da her ikisi. çocuk katili rejim genellikle çocukların alıkonulduğu yer hakkında ailelerine bilgi vermiyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarını bulmaları çok karmaşık ve zor bir işti. Filistinli çocukların nerede tutulduğunu bulmaktan insan hakları örgütleri sorumludur. Onlar Filistinli çocukları bulmanın bazen birkaç gün ya da daha fazla sürdüğünü bildirdiler. Daha acı olanı ise gözaltına alınan çocukların çoğunun 16 yaşın altında olması ve henüz kimlik kartlarının olmamasıdır. Bu yüzden bilgileri askeri dosyalara kaydedilmemiştir. Çocuklar kalıcı bir gözaltı merkezine yerleştirildiğinde rejim güçleri onların aileleriyle veya avukatlarıyla görüşmelerine yine engel oluyorlardı. Filistinli çocukların davalarını takip eden bir avukat, İsrail rejiminin kendisine ilk duruşma öncesinde temsil ettiği çocukların yalnızca %10'uyla görüşmesine izin verdiğini belirtiyor. İsrail askerleri tutuklu çocuklarla muamele konusunda tam bir özgürlüğe sahipti. Askerlerin eylemleri üzerinde kesinlikle bir denetleme yoktu. Bazı durumlarda Filistinli çocukların gözaltına alındıktan kısa bir sonra öldükleri görülüyordu. Murat Avaysa 2002 yılında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden çocuklardan biriydi. Murat henüz 17 yaşındaydı. Aynı yılın Aralık ayında 18 yaşındaki bir başka Filistinli çocuğun cesedi tutuklanmasından birkaç dakika sonra Batı Şeria'da insanlar tarafından bulundu. İlk başta sınır polisi onu tutukladığını tamamen reddetti. Ancak soruşturma ve uluslararası insan hakları örgütlerinin baskılarının artması nedeniyle sınır polisinin 4 üyesi tutuklandı. Arkadaşlarından birinin Filistin güçleri tarafından öldürülmesinin intikamını almak için 18 yaşındaki Filistinli bir genci öldürmekten suçlu bulundular. Katiller Filistinli çocuğun baskı ve işkence altında öldüğünü kamera önünde itiraf ettiler. Soruşturmaların sürmesiyle birlikte cani rejim güçlerinin her türlü uygunsuz davranışı da ortaya çıktı. Filistinli çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik işkence dahil olmak üzere şiddetli muameleler, çocukların tutuklanması, İsrail gözaltı merkezlerine nakledilmesi sürecinin en temel özelliğidir. Tutuklamalar genellikle herhangi bir uyarı yapılmaksızın yapılıyor. Ani bir tutuklanmanın şoku, istikrarsızlık hissine, zaman ve mekan kaybına neden oluyor. Bir kişiyi evinde tutuklamak genellikle gece yarısı yapılıyor. Bu saldırılar Filistinli çocuk ve ailesinin uyku saatlerinde ve en savunmasız hallerinde gerçekleştiriliyor. Kendilerini güvende hissetmeleri gereken evleri, mahremiyetleri ihlal ediliyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? İsrail askerlerinden başka İsrailli yerleşimcilerin de herhangi bir mahkeme kararı olmadan keyfi bir şekilde Filistinlileri tutuklamasına müsaade ediliyor olmasıdır. Elbette tüm bunlar planlı ve bilinçli bir şekilde yapılıyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki Filistin'de güvensizlik, şiddet ve baskı had safhaya ulaşmış durumdadır. Fakat çoğu ülkeler bu cinayetler ve zulümler karşısında hala sessizliklerini sürdürüyorlar. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ilahi enbiyanın bazı görevlerine gözden geçirmeye çalışacağız.
Eğer tarih sayfalarını şöyle bir gözden geçirecek olursak, içinde çeşitli kavimlerin ve milletlerin arasında bir sürü ihtilaf, sürtüşme ve savaşa şahit oluruz. Bu yüzden Enbiya'nın en önemli hedeflerinden biri, çeşitli kavimlerin arasında süregelen münakaşaları ve gerginlikleri gidermek ve vahdet oluşturmak ve aralarındaki ihtilafları karara bağlamak olmuştur. Tarihin de şehadeti üzerine ilahi enbiyanın akılcı ve haklı talimi, beşeri toplumlarda ihtilafları gidermekte etkili rol ifa etmiştir. Nitekim bu büyük insanları varlığı da çeşitli toplumların arasında barış, adalet ve kardeşliğin şekillenmesinin vesilesi olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu bağlamda Bakara suresinin 213. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi.
Beşeri toplumlar anlaşmazlığa ve tefrikaya sürüklenince Allahu Teala insanları müjdelemek ve uyarmak üzere peygamberler gönderdi ve onlara insanlar arasındaki ihtilafları çözümlemek, tefrika ve çatışmadan korunmak için semavi kitaplar nazil etti. Burada beşeri kanunların genellikle kavimlerin ve milletlerin arasında ihtilaf ve tefrika vesilesi olduğu hatırlatılması gereken bir noktadır. Çünkü beşeri kanunlar ne geniş kapsamlı ve mükemmeldir ne de öz itibari ile icra konusunda güvenceleri söz konusudur. Beşeri kanunlar sadece dışta bir sorumluluk oluşturur ve toplumların iç çelişkilerini ve ihtilaflarını tam olarak bertaraf edemez veya sorunları köklü bir şekilde çözüme kavuşturamaz. Hazreti Adem'in evlatlarını hangi soydan, ırktan, dilden ve etnik yapıdan olursa olsun güçlü bir halka gibi birleştiren tek etken ilahi enbiyanın yolu yani tevhid yoludur. Dolayısıyla ilahi peygamberlerin en önemli hedeflerinden biri beşeri toplumların arasındaki ihtilafları gidermektir. Çünkü ırk, soy, dil, milliyet gibi etkenler beşeri toplumların ayrışmasında etkili olmuştur. Kuşkusuz ilahi peygamberlerin taalimleri izlenmeden beşeriyet gerçek barış ve huzura kavuşamayacağı aşikardır.
Tüm bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere yegân Allah'a iman etmek, beşeri toplumların gönül birliği ve vahdeti yolunda önemli rol ifa eder. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancı, insan fıtratı temeline dayandığını belirtirken, tevhid inancından kopan ve şirke sapan ve tefrika yaşayan insanları tenkit ediyor ve şöyle buyuruyor: "Hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka kendilerinde olan ile böbürlenmektedir." Demek ki Allah Teala peygamberlere ihtilafları gidermek ve vahdet ve gönül birlikteliği yaratmak için gönderdi ki insanları müjdelesin ve nasihat etsin. Enbiya'ya iman etmek ve onların talimlerine ve semavi kitaplarına uymak, beşerin itilaf ateşine adeta su dökmek ve onu söndürmektir. Buna karşın genellikle şeytan vesveseleri ve nefsani eğilimler bazılarını enbiya'nın ve semavi kitapların talimini eksik veya yanlış yorumlayarak itilaf ve tefrika çıkarmaya yönlendirebilir.
Peygamberlerin gönderilmesinin temel hedeflerinden biri de insanları cahillik ve bencillik karanlığından kurtarmak ve onları ilim ve basiret aydınlığına doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim de bu noktayı işaret ediyor ve Allah-u Teala'nın beşeri karanlıklardan nura doğru geçirmek istediğini buyuruyor. Nitekim Ahzab suresinin 43. ayetinde şöyle okumaktayız: "Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir." Burada dikkat çeken konu sapkınlık ve karanlığın çoğul şekilde gelmesi fakat nurun tekil olarak kullanılmasıdır. Bunun anlamı, batıl yolların çeşitli ve çok farklı olduğu fakat hak yolu yani Allah yolunun bir olduğudur. Gerçekte peygamberler insanların akıl ve düşüncelerini geliştirmek için gönderilmiştir. Enbiya, insanları akıl gibi çok kıymetli bir hazineyi kullanmaya teşvik ederdi. İlahi enbiyanın insanlardan gerçek talebi, akıllarını kullanmaları ve düşünmeleriydi. Hazreti Ali aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur: "Allah-u Teala peygamberlerini insanların arasından meb'us etti ve Resullerini ard arda onların peşinden gönderdi ki onlardan fıtrat ahdini talep etsin ve ilahi unutulmuş nimetleri onlara hatırlatsın ve Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ ederek hücceti onlara tamamlasın ve akılların gizli hazinelerini onlara aşikar etsin."
Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam bu önemli vecizesinde Enbiya'nın bisatı ile ilgili dört önemli hedefe işaret ediyor ki en sonuncusu akılların gizli hazinelerini aşikar etmektir. Bu tabirden anlaşıldığı üzere Allah-u Teala düşünce gücü ve idrak gücünü insanoğluna vermiştir. Ancak devranın engebeli sürecinde ve yaşamın uğraşları ve mücadelelerinde ve yine şeytanın terkinleri yüzünden bazen insanın aklını gaflet tozu kaplar. Peygamberler ise değerli talimleriyle aklı saran bu tozu bertaraf ederek gaflet perdelerini aralar. Bu büyük insanların hedefi insanın akıl ve düşüncesinin gelişmesini zemin oluşturmak ve akıllarda saklı kalan hazinelere çıkarmaktır.
Bu açıdan bakıldığında İslam dininde en mükemmel ilahi din olarak akıl ve düşüncenin seçkin konumu vardır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim de birçok ayette akıl ve düşüncenin önemine vurgu yapmıştır. Örneğin Nahl suresinin 44. ayetinde şöyle okumaktayız. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Burada ayet insanların düşünmesine vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim izlediği yöntemde Allah'ı tanıma alanında ilkin varlık alemindeki harikulade düzenden bazı örneklere işaret ediyor. Ardından muhataplarından bu ayetlerin ve işaretlerin üzerinde düşünmelerini ve akıllarını kullanmalarını istiyor.
Vahiy habercilerinin izlediği hedeflerden biri insanlara alemin Allah-u Teala'nın mahzarı olduğunu hatırlatmaktır. İslam açısından alemin başlangıcı ve sonu Yüce Allah'tır. Allah Teala boynumuzdaki damardan bize daha yakındır ve sürekli bizi gözetler. Ne zaman biz ona güvenir ve ona seslenirsek, o da bizim sesimizi duyar ve isteklerimizle ilgilenir. Eğer insan Allah Teala'nın her yerde var olduğu ve alem onun mahzarı olduğunu inancına kavuşursa hiç kuşkusuz söz ve amelini düzeltir. Bu durumda ideal erdeme ulaşmak olan insanı yetiştirme hedefi de gerçekleşmiş olur.
Enbiyanın faaliyet karnesinde dikkat çeken bir başka konu, bu büyük insanların yanlış ve hurafelere dayanan gelenek ve görenekleri ve inançları ortadan kaldırmaktır. Enbiya her dönemde yersiz inançlar, hurafeler, insanın kemale ermesi yolunda engel olan ve adeta zincir gibi insanların elini kolunu bağlayan her şeyle mücadele eder ve insanları bunlardan korurdu. Peygamberler geniş kapsamlı programlar sunarak insanların dünya ahiret saadete nail olma yolunu ve bu yolda ihtiyacı olan her şeyi insanlara gösterirdi. Araf suresinin 157. ayeti Allah Resulü'nün risaletine işaretle bu risaletin hedefini şöyle beyan ediyor. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o Ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
Enbiya insanları şayeste ve iyi amellere tavsiye eder ve çirkin ve uygunsuz amellerden sakındırırdı. Yağma ve eşkıyalık, şirk ve putperestlik, cinayet ve şiddet, zulüm ve adaletsizlik, ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğu toplumlarda İlahi peygamberler insanları bu çirkin amellerden sakındırırdı. Bu çirkin amellere karşı peygamberler insanları tevhid, şayesli ameller, pak ve tertemiz ahlak, sadakat, emanettarlık, dostluk ve kardeşlik, insanseverlik, adalet ve dürüstlük gibi güzel ilkelere davet ederdi. Bir başka ifade ile çeşitli kavimlerde ve milletlerde insanların arasında ahlaki faziletleri yaygınlaştırmak ve bu toplumları her türlü ahlaki rezillikten ve bozukluktan arındırmak ilahi peygamberlerin nihai hedefleri arasındaydı. Bu yüzden Allah Resulü, risaleti ve ahlak ilkelerini tamamlaması ve ahlaki faziletlerin önemini işaretle şöyle buyurur: "Ben ahlak mekarimini tamamlamak üzere gönderildim."
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetler ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerden örneklerdir. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran'ın büyük bilgin ve düşünürlerinden Ebu Reyhan Biruni'nin yaşamından söz ettik. Bugün bu büyük ve seçkin bilginin bazı görüşleri ve eserlerinden söz edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in Viyana binasının önünde beşeriyet tarihinin dört büyük müneccim, hekim ve aleminin büstü göze çarpıyor. Bu dört büyük düşünürünün dünyanın neresinden ve hangi millete ait olduğunu düşünüyorsunuz? İlk büst, İranlı büyük filozof ve düşünür ve hekim Ebu Ali Sina'ya ait. İbn Sina, Şifa adlı felsefe kitabı ve Kanun adlı tıp kitabı ile dünyaca ünlü bir İranlı bilgindir. İkinci büst, büyük bilgin, matematikçi, müneccim, tarihçi ve takvim tasarımcısı Ebu Reyhani Biruni'ye ait. Üçüncü büst, Selçuki döneminin büyük filozofu, matematikçi, müneccim ve şairi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi ve dördüncü büste yine İranlı büyük hekim ve kimyacı Zekeriya Razi'ye ait. Razi tıp ve kimya ve felsefe alanlarında önemli eserlere imza attı. Ayrıca alkol ve sülfürik asidi keşfetti. Evet, bu dört büyük bilgin İran topraklarında yetişti ve bilimini dünyanın dört bir yanına yaydı. İlim dünyasının bu dört büyük insanın büstü, İran'ın tarihi, Taht-i Cemşit Sarayı gibi bir yapının altında yer alıyor ve İran milletinin, beşeriyetin bilim ve ilimde ilerlemesine katkılarını hatırlatıyor.
Evet, geçen bölümde anlattığımız üzere İranlı seçkin bilgin Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet Biruni, matematik, coğrafya, jeoloji, antropoloji, fizik ve nücum gibi bilimlerde çağının en önde gelen bilginiydi. Biruni, Harezm diyarında dünyaya geldi ve Gaznevi iktidarının başkenti Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Bu iki kent o dönemde İranlı hükümdarların sultası altındaydı. Biruni sözü geçen bilimlerin her birinde kendisinden kalıcı eserler miras bıraktı. Batılı, Biruni hayranlarının yaptığı araştırmalara göre bu büyük bilginin eserlerinin sayısı 180'i buluyor ki bunlardan yaklaşık 115 eseri matematik ve nücum ve ilgili bilimler hakkındadır. Fakat maalesef bu eserlerden sadece 28 başlığı günümüze dek ulaşmayı başarmıştır. Batılı bilgin, Biruni hakkında beşeriyet tarihinin en üstün şahsiyeti ve dahisi olduğunu belirtiyor. Bu büyük dahi insan günümüzde ders verilen tarih, edebiyat, felsefe, biyoloji, matematik, geometri ve nücum gibi birçok bilimde en üstün bilgindi. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Tüm bu özelliklerine karşın 6. ve 7. yüzyıllarda ilmi eserlerin Arapçadan Latince'ye çevrildiği yıllarda Biruni'nin hiçbir eseri Latince'ye çevrilmedi. Bu konuda muhtemelen İslami dönemin bilginlerinin biyografisini yazanların Biruni'nin bilimsel mirasından gafil olmaları etkili olmuştur. Çünkü biyografi yazarları Biruni hakkında ya hiçbir şey yazmamış ya da çok kısa bir şekilde bu büyük bilginin yaşamına değinmiştir. Yine Biruni'nin Betlemyun nücumu hakkındaki eserlerin hiçbirinin izine rastlanmıyor. Oysa Betlemyus'un nücumunu sırf eleştiren çağdaşları İbni Heysem, Ebu Ubeyd Cürcani ve halefleri Muhittin Orzi, Hoca Nasireddin Tusi, Kutbettin Şirazi ve İbni Şatır'ın aksine Biruni, Betlemyus'un nücumu hakkında birçok şey yazmıştı. Biruni'nin yazdığı eleştiriler 7. ve 8. yüzyıllarda İslami dönemin nücumunun önemli bir boyutunu oluşturuyor ve hatta Kepernik'in çalışmalarını etkilediği biliniyor. Biruni'den bu alanda geriye kalan tek eser İptalul Buhtan ve İradul Burhan adlı eseridir. Biruni bu eserinde Betlemyus'un gezegenlerin boyutu ile ilgili tezini reddediyor.
İranlı büyük bilgin Ebu Reyhan Biruni her türlü bilimsel istidlalin bir deneyle beraber olması, böylece doğruluk veya yanlışlık payının belirlenmesi gerektiğine inanırdı. Bu yüzden bilimde deneylere yer vermek Biruni'nin yeniliklerinden biri sayılır. Bu yöntem asırlar sonra Avrupa ve Batı'da Bakken ve Descartes gibi bilim adamları tarafından önerildi ve günümüzde bilimsel çalışmaların temelini oluşturdu. Biruni yine optik alanında yaptığı bir çalışmayla özellikle görünen ışık konusunda çok kıymetli araştırmalara imza attı. Biruni'nin eşyaları gözle görme sistemi konusundaki görüşü İbni Haysem'in görüşüyle aynıdır. Şöyle ki ışık çime çarpar ve göze doğru yansır. Bu araştırmada dikkat çeken ilginç nokta, Biruni'nin ışık hızını ses hızından çok daha fazla olduğu sonucuna varmasıdır. Oysa Batı dünyası bu gerçeği Biruni'den asırlar sonra öğrendi. Müzik
İranlı büyük bilgin Biruni çeşmelerden fışkıran suyun fiziğine de açıklık getirdi ve çeşmelerin nasıl yeryüzüne çıktığını ve bunların nasıl kalelere ve evlere yönlendirilebileceğini anlattı. Biruni yerkürenin yüz ölçümünü hesapladı ve Usturabat adlı eserinde yerkürenin yüz ölçümünü hesaplamak için bazı denklemlerden söz etti. Bu denklemler günümüzde Batı dünyasında Biruni'nin adıyla anılıyor.
İranlı büyük düşünür Ebu Reyhan Biruni günümüzde olduğu gibi coğrafya bilimini inceledi ve bu bilimde de araştırma ve deneyin gerekli olduğunu benimsedi ve doğal bilimleri matematik bilimine dayandırdı. Biruni, jeodezi biliminde de özel teknikler geliştirdi. Bu teknikler matematik ve geometri bilimlerine dayanıyordu. Biruni'nin Belh kentinin enlemi hakkında yaptığı ölçüm günümüzde yapılan ölçüme hayret verici derecede yakındır.
İranlı bilgin Abdülhamid Nirnuli şöyle diyor. Ebu Reyhan Biruni çok rahat bir şekilde yerkürenin güneşin etrafında dönmesinden bahsederdi ve neden yeryüzündeki eşyalar uzaya fırlamadığı ile sorusuna da şöyle cevap verirdi. Yeri hareketli ve güneşi durgun varsayanlara göre bunun sebebi şu ki yerin merkezinde bir çekim gücü var. Öyle ki eşyaları kendine çekiyor ve bu yüzden yer küre hareket halindeyken eşyaların uzaya fırlamasına mani oluyor.
İranlı büyük bilgin Ebu Reyhan Biruni yoğunluk kanunu icat etti ve fizik dalında 18 çeşit değerli taşın yoğunluğunu hesapladı ve bu bağlamda bir tablo da hazırladı. Bugün Batı bu büyük bilginin birçok araştırmalarının sonuçlarından yararlanıyor. Biruni, çağının en büyük dehası matematik biliminde de birçok yeni yönteme imza attı. Biruni, artezyen kuyuları üzerinde de önemli incelemelerde bulundu ve nasıl çalıştığını ispatladı. Bu büyük bilgin yerkürenin yarı çapını hesapladı ve güneş yörüngesinin ekvatora göre eğimini ölçtü ve 23 derece 35 dakika olarak hesapladı ki günümüzde bunca dakik aletle ölçülen 23 derece 27 dakika ile ne kadar yakın olduğu bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Bu yüzden bilim camiası Biruni'den bugünün adamı şeklinde söz ediyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçul Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rihletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rihletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehçul Belâ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.